SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 24 Mart 2022 Perşembe tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı canlı olarak stüdyodan sunuyoruz. Bugün haberlerden sonra bir haber turu yapacağız. Konularımız son zamanlarda öne çıkan hayat pahalılığı, Ukrayna'daki gelişmeler ve COVID-19 gelişmeleri olacak. Bugün ayrıca bir de söyleşimiz var. Yeni Zelanda'daki terör saldırısında 9 kurşunla yaralanan Temel Ataçocuğu, saldırının 3. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdiği barış yürüyüşünü anlatacak bizlere. Bugün ayrıca bu akşam ve yarın sabah oynanacak Dünya Kupası eleme grup maçlarından Türkiye-Portekiz ve Avustralya-Japonya maçından da söz edeceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarına şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Necat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da NATO liderleriyle bir araya geliyor. Gündem Ukrayna'nın işgali. Moderna, Melbourne'da Güney Yarımküre'nin en büyük mRNA üretim merkezini kurmak için Victoria ve federal hükümetle anlaştı. Türkiye'de Hazine Bakanı, son günlerde söyledikleri yüzünden muhalefetin hedefinde. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'de. Burada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la özel görüşme planlanmadığı açıklandı. Liderler Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunu görüşecek. NATO üyesi ülke ve hükümet başkanlarının Rusya'ya ilave yaptırımları görüşmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin özel olarak Rus parlamentosu üyelerine yönelik hedefli yaptırımları gündeme getirmesi bekleniyor. Bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Renault dahil olmak üzere Fransız şirketlerinin Rusya'da iş yapmamasını istedi. Video bağlantıyla Fransız meclisine konuşan Zelenski, süpermarket zinciri Auchan ve ev eşyası devi Leroy Merlin'e çağrıda bulundu.
French companies must leave the Russian market. Renault, Orkan, Leroy Merlin.
Fransız şirketler Rus pazarını bırakmalı diyen Zelenski, bu şirketlerin artık Rus ordusuna sponsor olmaması gerektiğini söyledi. Çocukların katillerine, kadınların tecavüzüne sponsor olmamalılar. Herkes kardan daha önemli değerler olduğunu hatırlamalı diye konuştu. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın danışmanlarından olan Anatoly Chubais'in Ukrayna işgali yüzünden istifa edip ülkeyi terk ettiği ve dönmeyi düşünmediği açıklandı. Chubais yaklaşık bir aydır devam eden savaşta Putin'in ekibinden istifa eden ilk görevli. Ukrayna'daki savaşa bakacak olursak da Kiev'de Rus ve Ukraynalı askerler arasındaki çatışmaların arttığı ve kentin birçok bölgesinde yangınların olduğu bildiriliyor. Rus ordusunun şehrin kuzeybatısında bazı mahalleleri kuşatıp ele geçirmeye çalıştığı bildirildi. Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası sürdürdüğü dengeli diplomasisini devam ettirme kararı aldı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini belirterek bu durumun kabul edilemeyeceğini ifade etti. Öte yandan Rusya'da bulunan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin Ukrayna'ya verilmesi teklifi konusunda Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerden vazgeçme niyeti olmadığını söyledi. Geçen günlerde Reuters'a konuşan 3 kaynak Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı yetkililerin Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme konusunu gündeme getirdiğini söylemişti. Federal hükümet, Victoria hükümeti ve Moderna ilaç şirketi Melbourne'da mRNA aşıları üretim merkezi kurulması konusunda anlaştı. Araştırma ve üretim merkezi Güney Yarımküre'de mRNA üreten ilk tesis olacak. Tesis aynı zamanda Moderna'nın Avustralya, Okyanusya ve Güneydoğu Asya Operasyon Merkezi olarak da görev yapacak. Merkezin yılda 100 milyon mRNA aşısı üretmesi hedefleniyor ve özellikle COVID-19 ve grip gibi solunum yolları hastalıklarına odaklanacak. Bu yıl inşası planlanan merkezde üretimin 2024'te başlayacağı belirtildi. Ülkenin kuzeyinde bir grup Avustralya yerlisi Güney Kore'nin finansörü olduğu derin deniz sondaj alanı teklifine karşı dava açtı. Tiwi adası yerlileri 300 kilometrelik gaz boru hattının kültürlerine ve yaşadıkları bölgeye tehdit oluşturduğunu ifade etti. Geçen hafta Avustralya Deniz Enerji Kurumu tarafından ön onayı verilen proje Güney Kore'den de 950 milyon dolarlık fon çekmişti. Ada halkı bölgenin geleneksel sahipleri olmalarına rağmen 2004'ten beri geliştirilen proje hakkında fikirlerinin alınmadığını belirtiyor. WikiLeaks'in Avustralyalı kurucusu Julian Assange, Londra'da yüksek güvenlikli bir hapishanede uzun süredir kız arkadaşı olan Stella Morris ile evlendi. Törene iki resmi tanık, iki gardiyan ve dört misafir katıldı. 50 yaşındaki Assange, gizli diplomatik ve askeri bilgileri yayınlamaktan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 ayrı suçlamayla karşı karşıya. 2019'dan beri Londra'daki Belmarsh hapishanesinde olan Assange iddiaları reddediyor. Ekvator Büyükelçiliği'nde kaldığı dönemde 2011'den itibaren Morris savunma ekibinin bir parçası olmuş ve elçilikte Assange'la iki çocuk sahibi olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir döneme damgasını vuran ve ilk kadın Dışişleri Bakanı olan Madeleine Albright 84 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Başkan Bill Clinton döneminde 1997 ile 2001 arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü. Afganistan'da Taliban eğitim yılının ilk gününde 6. sınıf ve üstü kızların okula gidebilmesine izin veren kararını iptal etti. Taliban'ın kırsalda kızlarını okula göndermek istemeyen Taliban üyelerinin baskısı üzerine iptal kararını aldığı bildiriliyor. Somali'nin başkenti Mogadişu'da silahlı saldırıda en az 5 kişi öldü. Saldırının sorumluluğunu üstlenen El-Şabab örgütünün 2 üyesinin, Kenyalı 2 güvenlik görevlisinin ve Somalili bir polisin Adan Abdül Havaalanı'ndaki saldırıda öldüğü bildiriliyor. Çin'de geçtiğimiz gün düşen yolcu uçağının 2 kara kutusundan birinin bulunduğu ancak çok zarar görmüş olduğu açıklandı. 123 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan China Eastern uçağı pazartesi öğleden sonra hızla irtifa kaybederek çakılmıştı. Çin Havacılık Kurumu'ndan Mao Tanfeng, uçağın neden düştüğünü konuşmak için henüz erken dedi.
The communication records between the crew and the air traffic control department.
Uçak aniden irtifa kaybedene kadar mürettebatla hava kontrol arasında rutin iletişimin devam ettiğini belirten yetkili, ayrıca irtifa kaybı öncesi veya sırasında hava kontrolün herhangi bir uyarı veya acil durum sinyali de almadığını belirtti. Uçak radardan kaybolana kadar uçaktan sıra dışı bir durum olduğuna yönelik bir mesaj alınmadı diye konuştu. Şimdi Türkiye'deki haberlere geçecek olursak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter hesabından kur korumalı mevduata ilişkin açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada 3 aylık vadeli hesapların ödemelerinin bugün itibariyle yapıldığı belirtilerek söz konusu hesaplara 1 milyondan fazla katılım olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada söz konusu hesapların toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaştığı ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yabancı yatırımcılara yaptığı konuşmada söylediği "Bürokrasiyi alaşağı ederiz, mevzuatı değiştiririz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var" sözleri tepki çekmeye devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada sert eleştirilerde bulundu.
Peki bugün geldiğimiz noktada AK Parti iktidarı sizce hangi onur anlayışına sahip? Bu sorunun cevabını daha geçtiğimiz hafta ekonomideki uzmanlığından ziyade sitcom repliklerini andıran abuk sabuk demeçleriyle öne çıkan Nebati Bakan'ın bizzat kendisi verdi. Gözlerine bakılamıyor, öyle ışık var yani. Bu arkadaşımız ne dedi? Duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Mevzuatı da değiştiririz. Üstelik bunu kime dedi? Yabancı yatırımcılara dedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir rezalet görmedi.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Nebati hakkında "Bunlar gerçekten devleti yönetemiyorlar. Savrulmuş vaziyetteler. Sorunlar yumağı içinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sorulunca da nasıl cevap vereceklerini bilmiyorlar. Böyle bir gariplik yaşıyoruz" dedi. Okuldaki öğretmenlere gönderdiği yazıda kız öğrencilerle erkek öğrencilerin birlikte oturmaması talimatı veren Osman Gazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın görevden alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de Akın hakkında soruşturma başlattığı bildirildi. Türkiye'de son 24 saatte 17.161 COVID-19 vakası tespit edildi. 84 kişi de COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Uluslararası döviz piyasasındaki son duruma bakacak olursak 1 Avustralya doları 11 Türk lirası 13 kuruştan, 75 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Spor gelişmelerine bakacak olursak da tenis dünyası hala şokta. Dünyanın bir numaralı kadın tenisçisi Ash Barty'nin dün 25 yaşında tenisi bıraktığını açıklamasının şoku geçmiş değil. Barty teniste istediğini yaptığını ve artık üst düzeyde mücadele edebilecek gücü kendinde bulmadığını söyledi ve artık farklı rüyalarının peşinden gideceğini söyledi.
I'm so grateful to everything that tennis has given me. It's given me.
Tenisin kendine verdiği her şey için müteşekkir olduğunu söyleyen Barty, bana rüyalarımı ve fazlasını verdi ancak benim uzaklaşıp başka rüyaların peşinden koşma zamanım geldi diye konuştu. Barty 18 yaşında da tenisi bir süre bırakmış ve kriket oynamıştı. 2022 Dünya Kupası playoff maçlarında Türkiye bu akşam deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak. Maç Avustralya doğu kıyıları saatiyle yarın sabah 6.45'te başlıyor. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Kurumu verilerine göre Avustralya'nın başkentlerinde hava durumu şöyle. Perth güneşli 32 derece, Adelaide parçalı bulutlu 23, Melbourne parçalı bulutlu 20, Hobart bulutlu 20, Canberra yağmur bekleniyor 22, Sydney yağmur bekleniyor 22, Brisbane parçalı bulutlu 31 ve Darwin yağmurlu 33 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın geri kalanını arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. Radyosunu geç açan dinleyicilerimiz için bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatalım. Bugünkü konularımız hayat pahalılığı, Ukrayna'daki gelişmeler ve COVID-19 gelişmelerini kapsayacak. 2022 Dünya Kupası elemelerinde Avustralya ve Türkiye bugün çok önemli iki maça çıkacak. Asya grubu elemelerinde Avustralya bu akşam Sydney'de Japonya'yla, Avrupa eleme grubunda Türkiye Portekiz'le yarın sabah karşılaşıyor. Nasıl seyredebileceğiniz dahil bu iki maça ilişkin bilgi de vereceğiz. Bugün yayınlayacağımız söyleşide 2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere yapılan saldırıda yaralanan Temel Ata çocuğuyla yaptığımız söyleşide yer alacak. Ata çocuğu saldırının 3. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği 360 kilometrelik barış yürüyüşünü anlatacak. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Nejat, mesajlarla başlayalım istersen.
Evet İsmail, çok sayıda mesaj var, ancak önce 2 hafta önce gözlerimizin aradığı Ertuğrul Akgül Bey'in bir mesajıyla başlamak istiyorum. Türk Pazar Festivali'nde gözlerimiz aramıştı Ertuğrul Bey'i. Umarım her şey iyidir. O çok önemli bir konuya değinmiş. Türkiye'ye odaklanıyor dinleyicilerimizin çoğu mesajlarında. Ertuğrul Bey Avustralya'ya biraz dikkat çekmiş. Özellikle önümüzdeki aylarda Mayıs 21'den önce federal seçimler olacak Avustralya'da. Morrison'ın şansı nedir diye soruyor mesela Ertuğrul Bey. Sellerden zarar görenlerin çöplerini evinin önüne bırakma şeklindeki protestodan sonra geçenlerde Lismore'dakiler çürümüş çöplerini Morrison'ın evinin önüne atmıştı. Özellikle Güney Avustralya'da liberallerin kaybetmesi ve İşçi Partisi'nin yeni başbakan İşçi Partisi'nden olması sonrası dinleyicilerimizin ne düşündüğünü merak ediyor Ertuğrul Bey. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, aradığımız malı alamasak bile eriştiğimiz için şükürler olsun. Başkan sen insanlarla dalga mı geçiyorsun demiş bu dinleyicimiz. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bir söz üzerine. Vatanperver Rumuzu dinleyicimiz, günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen köprüden bedavayken 20 bin araç ancak geçmiş, hırsız var ve bunları destekleyen ler olduğu sürece alım gücü dibe düşer, TL dibi görmüş zaten demiş bu dinleyicimiz. Dün bizi tebrik eden, tarafsız olduğumuzu söyleyen bazı dinleyicilerimiz vardı. Onların her birine teşekkür ediyorum. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz de bir düzeltme yapmış. Hatay ile Atatürk tarafından Türkiye topraklarına katılmamış olup Fransızların bölgede yapmış olduğu bir referandum sayesinde bölge yaşayanların isteğiyle Türk topraklarına katılmıştır demiş. Toplumu yanlış bilgilendirmeyelim diyor Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Evet, doğru söylüyor bu konuda. Atatürk öldükten sonra Hatay Türkiye topraklarına katıldı. Necdet Çimenli Bey, yıllardır Avustralya'da yaşayan Müslüman Türkler Avustralyalıların Noel bayramını beraber kutlarlar. Nevruz'a Türklerin dışında diğer etnik grupların katılması, kutlaması neden sorun oluyor anlamak zor diye soru sormuş. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Teşekkürler mesajlarınıza. Sonra tekrar geri döneceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Programımıza devam edelim. Hayat pahalılığı hem Avustralya'da hem Türkiye dahil diğer ülkelerde gündemin başına yerleşiyor. Ve durumun Ukrayna savaşıyla da ilgisi büyük. Avustralya'da her şey çok pahalı hale geldi. Benzinin litresi 2 doların üzerinde. Bir bardak kahvenin yakında 7 dolara vuracağı konuşuluyor. Süpermarket fiyatlarının da ciddi biçimde yükseleceği uyarıları yapılıyor. Bütün bunların nedeni enflasyon. Ama konu bu kadar basit değil. Başka nedenleri de var. AMP Capital'da şef ekonomist Shane Oliver, başlıca nedenlerden birinin pandeminin ekonominin dengesini bozması olduğuna işaret ediyor. Oliver, pandemi boyunca hizmetlere değil, paramızı mallara yatırdık. Yeni araba aldık, evi döşedik, evde tadilat yaptık. Üreticiler bu malları yetiştiremez hale geldi ve fiyatlar arttı diyor.
The pandemic really distorted the economy. We couldn't spend on services, so we spent all our money on goods. At a time when the production of those goods, whether it's household furnishings...
Tüketici endeksine göre geçen yıl Aralık ayına kadar geçen bir yılda enflasyon %3,5 arttı. ve buna şimdi bir de Ukrayna savaşı eklendi.
And the problem there is that Russia and Ukraine produce something like 25% of the world's wheat exports. They also produce, or Russia produces 11% or so of the world's oil.
Ukrayna ve Rusya dünya tahıl ihracatının %25'ini gerçekleştiriyor. Rusya petrolün %11'ini üretiyor. Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve savaş nedeniyle Rusya'nın petrol arzı etkileniyor ve fiyatların yükselmesine neden oluyor diye ekliyor Oliver. Grattan Enstitüsü'nden Alex Balantin, hatta diyor yaşanan sellerin bile mal arzına ve dolayısıyla fiyatlara etkisi var.
The pandemic, floods, war, it can feel a bit biblical at time. All of this is weighing on the supply of goods.
Ekonomistler fiyatlardaki artışın süreceğine inanıyor. Sadece benzin fiyatının artmasının bile hayatımızdaki pek çok şeyin fiyatının artmasına yeterli olduğunu biliyoruz. Benzin fiyatlarının artması elbette salgın sonrası Türkiye seyahatlerini planlayanların uçak bileti fiyatlarını da etkileyecek.
Flights use fuel and flights may have to go up as well if the increases in the price of oil are sustained.
Peki hayat pahalılığı konusunda hükümet ne yapıyor? Başbakan Scott Morrison 10 gün önce Avustralyalılar üzerindeki hayat pahalılığı baskısının farkında olduğunu söylemişti.
We are very aware of what is occurring with petrol prices. This is being caused by the disruption of the war in Europe and the invasion of Russia into Ukraine.
Maliye Bakanı Josh Frydenberg, benzinden alınan vergide indirim yapılması konusunda inceleme yaptırıyor. Deloitte Access Economist'ten Chris Richardson, benzin vergisinde yapılacak indirimin bir fark yaratmayacağına inanıyor.
Almost nothing. A pause to indexation is going to save a cent every year.
Peki fiyatlar ne zaman düşer? AMP Capital'dan Oliver'a göre şu anda bu belli ölçülerde Ukrayna-Rusya savaşına bağlı. Ayrıca tabii ki pandeminin seyrine de.
Hopefully a peace deal is soon reached and the war comes to an end and that will remove that source of pressure, but we're still going to have supply constraints.
Balantin'e göre hükümet hayat pahalılığının yarattığı baskıyı azaltmak istiyorsa ücretlerde artış yapmayı destekleyecek politikalar benimsemeli.
Otherwise we just get this sustained decline in the standard of living.
Aksi halde diyor Balantin, hayat standardı sürekli düşecek. Bize hayat pahalılığı olarak yansıyan Rusya-Ukrayna savaşına da bir göz atalım. Vladimir Putin'in ordusu özel operasyon olarak adlandırdığı işgali 24 Şubat günü başlattı. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bugün birinci ayını dolduruyor. Putin işgali Ukrayna'nın askerileşmesini önlemek ve Nazilerden arındırmak için başlattığını söylüyor. Savaşın birinci ayında durum şu. Bir aylık kan banyosuna rağmen Rusya tek bir büyük kenti bile ele geçirebilmiş değil. 44 milyon nüfuslu Ukrayna'da nüfusun dörtte biri evlerini terk etti. Rus uçakları gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'de belirledikleri hedefleri bombalamayı sürdürüyor. Füzeler çok katlı binaları, alışveriş merkezlerini vuruyor. Kiev Belediye Başkanlığı'nın son açıklamasına göre Rus bombardımanı başkentte şu ana kadar 4'ü çocuk, 264 sivilin ölümüne neden oldu. Rus ordusunun Ukrayna içlerine yayılması bir süredir durmuş denebilir çünkü sorunsuz bir işgal hareketi hızında ilerlemiyor. Bu durum Ukraynalıları umutlandırıyor. Bugünkü haliyle Rus işgali topçu atışı ve hava bombardımanıyla sürüyor. NATO'ya göre Rusya'nın bir aydaki asker kaybı 7.000 ile 15.000 arasında. Rusya'nın 10 yıl süren Afganistan işgalinde toplam 15.000 asker kaybettiği göz önünde bulundurulursa Ukrayna'da Rusya'nın ödediği bedel ağır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin'i savaş suçlusu ilan etti. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da bugün bu tanımlamayı destekledi.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Reklamlara, hatta belki ondan önce mesajlara geçmeden önce bugünkü COVID gelişmelerini de güncellenmiş haliyle kısaca tekrarlamak istiyorum. Son 24 saatte New South Wales'te COVID-19'dan 8 kişi hayatını kaybetti. 24.803 yeni vaka tespit edildi. New South Wales'te vaka sayısı son 5 haftada %400 arttı. New South Wales'te hastanede yatan COVID hastalarının sayısı son 24 saatte 1162'den 1180'e yükseldi. Yoğun bakımda hasta sayısı 43. Victoria'da COVID-19'dan son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 11. Yeni vaka sayısı düne göre azaldı ki rakam 10.471. Victoria hastanelerinde 25'i yoğun bakımda olmak üzere 224 kişi tedavi altında. Tazmanya'da bugün açıklanan vaka rakamı 2009 kişi oldu. Queensland'da son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 11.000 yeni vaka belirlendi. Queensland okullarında vaka sayıları %55 arttı. Şu anda Queensland'da 14.000 çocuk COVID'li. Palaszczuk hükümeti okullarda maske kullanımına tekrar başlanması seçeneğini inceliyor. Başkent bölgesinde de 1278 yeni vaka belirlendi. Öte yandan Aralık ayında ölen ve Ocak ayında New South Wales'te öldüğü açıklanan 2 aylık bebeğin COVID-19'dan öldüğü kesinleşti. Böylece bu bebek Avustralya'nın en genç COVID-19 kurbanı oldu. Ocak ayında bebeğin öldüğü duyurulduğunda nedenin COVID olabileceği açıklanmıştı ama kesin değildi. Bebeğin ölümüne neden olan varyantın Omikron varyantı olduğu da açıklandı. Pazartesi günü de 2 yaşında bir çocuğun öldüğü açıklanmıştı. O çocuğun ölümüne de Omikron varyantı virüs neden oldu. Bildiğiniz gibi 5 yaşın altındaki çocuklara COVID-19 aşısı yapılmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Moderna aşısını üreten şirket 6 aya kadar çocuklara güvenle 6 aylık çocuklara güvenle yapılabilecek aşı geliştirdiğini duyurdu. Aşının Omikron üzerinde etkisinin az olduğu da açıklandı. Şirket destek aşısı seçeneği üzerinde çalıştıklarını ekledi. Avustralya'nın dört bir yanında bütün başkentlere ulaştığımız ulusal yayında karşınızdayız. Bizleri radyolarından, cep telefonlarından, internetten ve televizyonlarından dinleyen bütün dinleyicilerimize merhaba diyoruz tekrar buradan. Evet, mesajlarınızla devam edelim. Yeni mesajlar var mı Necat?
Evet, çok sayıda mesaj var aslında. Önce Vedat Bey'in mesajıyla başlamak istiyorum. Destek aşısı vurulmayanlar yurt dışına çıkabilir mi diye sormuş. Şimdi tekrar kontrol ettim. Evet, destek aşısı vurulmayanlar yurt dışına çıkabilir. Çift dozla çıkabiliyorsunuz, çift dozla girebiliyorsunuz. Uluslararası sınırlar konusunda henüz destek dozu zorunlu kılınmadı. Ancak yurt dışına çıkarken destek dozu olması tavsiye ediliyor. Çünkü yurt dışında ve Avustralya'da birçok yerde COVID-19 pandemisi devam etmekte. Güvenlik sağlığınız açısından destek dozu olmanız önemli. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle: Türkiye'de anayasal hak ve hukuka aykırı olmadan yapılan gösterilere polisin orantısız şiddet uygulaması, daha doğrusu saraya muhalefet olan herkesin bu polis zulmüne maruz kalması iktidarın artık ayakta kalamayacağının göstergesi oldu demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım'ın mesajı: her zamanki ülkeyi batırdıkları her aşamada ve ne zamanki halkın kanıyla kendilerine saraylar yapıp sermayelerine sermaye kattıklarında hemen ezan susmayacak, bayrak inmeyecek naralarıyla ortalığı karıştırıyorlar. Sanki ülkede iç savaş varmış gibi halkın aklıyla alay ediyorlar. Yeni hırsızlık inşa etmek için hemen ezandan bayraktan yola çıkıyorlar demiş bu dinleyicimiz. Ali Deromuzlu dinleyicimiz: Kılıçdaroğlu şehit yakınlarıyla toplantı yapıp konuşmuş, at mı tutmuş, yüreğin yetiyorsa HDP ile PKK ile ilişkinizi kesin ve veya PKK'ya derhal silahı bırakıp devlete teslim olun çağrısı yap demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz, Başkan Tayyip Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşı dahil dünya barışı için gösterdiği başarılı çalışmaları ve insani yardımlar dahiline vermiş olduğu büyük hizmetlerden dolayı layık olduğu Nobel Barış Ödülü'ne tek aday olarak namzet gösterilmelidir demiş. Evet, şimdilik bu kadar İsmail.
Teşekkürler Necat. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Mesajlarınıza daha sonra devam edebiliriz. Şimdi daha doğrusu birazdan Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Temel Ataçocuğu ile yaptığımız söyleşiye geçeceğiz. Ama ondan önce bu önümüzdeki saatlerde iki önemli futbol maçı var, ondan söz etmek istiyorum. Hem Avustralya hem Türkiye milli futbol takımları 2022 Katar Dünya Kupası finaline katılma yolunda çok önemli bir maça çıkıyor. Türkiye Avrupa Playoff yarı finalinde Avustralya saatiyle yarın sabah Portekiz'le deplasmanda karşılaşacak. Türkiye takımı Portekiz'le tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesini kazandığı takdirde 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya Kuzey Makedonya playoff eşleşmesinin galibiyle final maçında karşı karşıya gelecek ki Türkiye'nin işi zor. Avustralya'nın da öyle. Avustralya'da Dünya Kupası finallerine katılmak için mücadele ediyor ve Asya eleme grubunda çok önemli son iki maçtan ilkine bu akşam Sydney'de kendi seyircisi önünde çıkacak. Grupta 3. sırada bulunan Avustralya'nın rakibi 2. sıradaki Japonya. Maçı 45 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Avustralya Japonya'ya karşı geçen yıl 2-1 mağlup olmuştu. Eğer Avustralya bu akşamki maçtan galip ayrılırsa otomatik olarak finale katılma umudunu canlı tutmuş olacak. Yani playoff maçına gerek kalmadan finallere katılma hakkı umudu sürecek. Eğer Avustralya hem bu grupta ikinci sıradaki Japonya ve ardından da grup birincisi Suudi Arabistan'ı yenerse Avustralya hala kolayca finale otomatik olarak kalamayacak. Japonya ve Suudi Arabistan'ın kalan maçları sonuçlarına göre otomatik çıkma ihtimali sürecek. Eğer iki maçtan birini kaybederse otomatik çıkma umudu sona eriyor ve umut tek maçlık playoff grubuna kalıyor. Önce A grubunun üçüncüsüyle bu maçı kazanırsa Latin Amerika grubunun beşincisini yenmek zorunda. Avustralya-Japonya maçını Kanal 10 televizyonunda izleyebilirsiniz. Maç 8'i 10 geçe başlayacak. Türkiye-Portekiz maçı Optus Sport'ta yayınlanacak ve yarın sabah doğu kıyıları saatiyle 6.35'te başlıyor. Avustralya milli takımında Aziz Beyic'in yanı sıra Kasımpaşa'ya transfer olan Adelaide United oyuncusu Ever Mabil de yer alacak. Mabil maç için Beyic ile birlikte Avustralya'ya geldi. Mabil bir aydır Kasımpaşa'da ve yeni takımı için 2 gol attı bile. 2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen saldırıda yaralanan Temel Ataçocuğu, saldırının 3. yıl dönümünde saldırganın kiraladığı evden saldırıyı gerçekleştirdiği camilere giden yolda barış yürüyüşü gerçekleştirdi. Temel Ataçocuğu ile yürüyüş sonrasını konuştuk. Temel Bey, Christchurch'teki camilere yapılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının 3. yıl dönümünde saldırganın Yeni Zelanda'da kiraladığı evden saldırının gerçekleştiği camilere giden yolu barış yürüyüşü adını verdiğiniz bir yürüyüşle açtınız. 15 Mart 2019'da gerçekleştirilen saldırıda siz de 9 kurşunla yaralanmıştınız. Daha önceki görüşmemizde saldırganın saldırı günü izlediği nefret rotasını izleyerek barış yolu haline getireceğinizi söylemiştiniz. 360 kilometrelik yolu tamamladınız. 15 gün yürüdünüz. Bacaklarınızda 4-5 kurşun yarasıyla yürüyüşünüzü sağlığınız bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii ki bu süre uzun bir süre. 360 kilometreyi 15 gün içerisinde tamamlamak, ayaklarımdan 5 kurşun yemiş birisi olarak tabii ki bu kolay bir yürüyüş olmadı benim için. tabii ki hava şartları, yol şartları tabii ki fiziksel olarak zorlanmamda çok büyük etki yarattı. Özellikle yolun uzunluğu dizlerimde ve kalçalarımda ister istemez tabii ki uzun süreli yürüyüşten sonra büyük ağrılara sebep oldu. Ama Allah'ın izniyle sonuçta da bir şekilde 360 kilometreyi tamamlayabildim.
Bir ara hastaneye de yattınız diye biliyorum, öyle mi?
Evet, bazı hava olayları sebebiyle vücudum tabii ki yıprandı. Yürüyüşün 6. gününde gayet sıcak bir gündü. 28 dereceye varan bir hava sıcaklığı vardı ki bu asfaltta tabii ki sıcaklığı daha çok hissediyorsunuz. Bütün gün o sıcaklıkla birlikte yürüyünce tabii ki vücut yoruluyor ve su kaybına uğruyor. Fark etmedim tabii ki. Çok su içtiğimi zannediyordum ama demek ki yani gerçekten su kaybı yaşamışım. Yani doktorların söylediğine göre. 7. günde de hava şartları tamamen 6. günün hava şartlarının tamamen tersiydi. Yağmurlu ve soğuk bir gün olarak geçti benim için. 30 kilometre yol planladığımız için o gün tamamen daha yorucu ve daha zor geçti. Çünkü soğuk ve ıslak hava ortamıyla uğraşmak zorunda kaldım. Yani mesafenin dışında bir de havanın çok nemli ve yağmurlu olması ile ilgili uğraştım. Yol üstünde tabii ki birçok kamyonda sağ olsun daha çok ıslanmama sebep oldu. 8. günde de maalesef uyanmak çok zor oldu benim için. Kahvaltıyı yaptıktan sonra o günü tamamlayamayacağımı, yürüyemeye biraz daha zor olacağını düşündüğüm, yolda bana yardım eden, bütün ihtiyaçlarımı karşılayan kız arkadaşıma söyledim. Yani artık bugünü tamamlayamam dedim. Zaman içerisinde de ateşim yükselince kız arkadaşım çok endişelendi. Doktordan randevu aldı. Doktora gittiğimizde de zaten ateşim 40 dereceye varmıştı. Hemen doktor bize hastaneye sevk etti. Acilde de tabii alınan kan testleri olsun, CPR testleri olsun, sonucunda da kanımda enfeksiyona rastlandı. Hemen antibiyotik tedavisi uygulandı. Serum bağladılar ve birçok da tabii ki ağrı kesiciler takviyesiyle birlikte. O geceyi biraz sancılı geçirdim. Ama ertesi güne tabii ki bütün ateşim düştü. Biraz daha ağrılarım azaldı. Benim için zor bir gün oldu 8. gün. 9. ve 10. günlerde de hastanede kalıp dinlenmek zorunda kaldım mecburiyetten ötürü. Ve planladığımız zamanın çok arkasına düştük.
Yürüyüşe devam ettiniz ama öyle mi ardından?
Yok, edemedim çünkü zaman kaybı, mesafe kaybı, aynı zamanda da ayaklarımda o 7 günlük yürüyüşün sonunda çok kötü su toplamaları ve bir tanesi de tabii ki biraz daha böyle iltihaplıydı. Yani yürümem çok zorlaşmıştı ve yürümeyi doktora tavsiye etmemişti zaten. Çok üzüldüm tabii ki ama bırakmak istemedim. Yarı yolda da bırakmak istemediğim için ne yapabilirim diye düşündükten sonra da o hastanenin ilk gününde verdiğim bir karardı. Yürümeyi bisiklete çevirdim. Sonuç itibariyle bir şekilde fiziksel bir çaba harcayarak bu yolu kat edeceğim için bisiklet sürmek daha çok mantıklı geldi. Yürüyüşü bırakmaktansa, bitirmektense bisikletle bu yolu katletmek daha mantıklı geldi ve hastaneden taburcu olduktan sonra Timaru kentinde hemen bir bisiklet satın aldım ve yürüyüşü en son bıraktığım yerden bisikletle devam ettim. Aradaki mesafeyi ve zamanı bisikletle kapattım. Rolleston şehrine kadar yolculuğumu bisikletle devam ettim 3 gün boyunca. Günlük 60-65 kilometre bisiklet sürüşü yaparak. 13 Mart'ta Rolleston şehrine vardım öğleden sonra saat 5 gibi. Eve geldim artık çünkü evim çok uzakta olmadığı için yani bir yarım saat araba sürüşüyle uzaklıkta olduğu için son 2 günü de dinlenme ve iyileşme süreci olarak geçirdim. Çünkü ayaklarımdaki su toplamaları gayet beni rahatsız ediyordu yani yürüyebilmek için ama bu 2,5 günlük süre bana dinlenmem ve yaralarımın iyileşmesi için yeterli bir süre gibi geldi ve 15 Mart'ta da da Rolleston şehrinden Elnur Camisi'ne kadar yürüyüşümü tamamladım.
Yolda insanlarla çektirdiğiniz resimler vardı epey bir miktar. Nelerle karşılaştınız, nasıl tepkiler aldınız yürüyüş boyunca?
Yeni Zelanda'da iyi insanların dışarıda olduğunu fark ettim. Çünkü ilk üç gün benim için böyle biraz daha insanlara güven olarak biraz daha böyle uzak durmam.
Biraz çekinerek yürüdüm demek istiyorsunuz.
Ha, biraz daha çekinerek yürüdüm. Çünkü hani acaba bir tepki gelebilir mi? Irkçı bir saldırı olabilir mi? Irkçı sözlü bir saldırı olabilir mi? Fiziksel bir saldırı olabilir mi? Endişesi taşıyordum. Ama tabii gelen insanların sıcakkanlı olması, dostça, iyiliksever yaklaşmaları, desteklemeleri benim bu endişelerimi her gün azaltmaya başladı. Üçüncü günün sonunda da artık daha güvenli olduğumu hissetmeye başladım. Ve yolculuğun üçüncü günden sonra o endişeden kurtularak daha refah içerisinde geçti. Düşünce olarak korkularımdan uzaklaşmış oldum.
Biraz anlatır mısınız böyle karşılaştığınız insanlar mesela size yaklaşınca ne konuşuyordunuz?
Yani çok uzun süreli konuşmuyorduk çünkü yürümeme engellememek için bana saygı gösteriyorlardı ve hani bir an önce çok kısa konuşmalar yapıyorlardı. Ne kadar desteklediklerini, benimle ne kadar gurur duyduklarını, onlara ilham kaynağı olduğumu belirtiyorlardı. Yani yaptığımın Yeni Zelanda'yı için, Yeni Zelandalılar için ne kadar değerli olduğunu anlatıyorlardı. Barış yürüyüşünün 3 sene sonra bir terör mağduru olarak bunu yapmamın benim nasıl ne kadar güçlü bir insan ve karakter olduğumu bana söylüyorlardı ve tabii ki bu güzel şeyleri duymak çok onur verici oluyordu benim için. Yani yol üstte tabii insanlar ellerinden geldiğince ikramlarda bulunmaya çalışıyorlardı. Mesela yaşlı bir adam bana yol üstünde hemen marketten soğuk bir Powerade almış. Yani kendim biraz serinlemem için. Ondan sonra bisküvi getirmiş, keş getirmiş yiyip enerji toplamam için. Yani çok böyle sevindiriciydi benim için. Çünkü bu Yeni Zelanda'da biliyorsunuz Maoriler ilk gelen İngilizlerle savaş halinde olduklarını bu yaşlı adamın bulunduğu kabile daha barışçıl süreç geçirdikleri için benim yapmış olduğum bu barış yürüyüşünü daha çok destekliyordu. Daha içten bir şekilde desteklemişti. Mesela 16 yaşında bir genç arkadaş boyacılık yapıyormuş. Ben de aynı meslekten olduğum için böyle çok güzel bir şekilde geldi, konuştu. Yaşından daha olgun bir şekilde. Yani görürsünüz ki zannedersiniz ki hiç 16 yaşında değilmiş gibi, yani çok güzel pozitif konuştu. Ben de kendisine bu yürüyüşümün kendisi için geleceğimiz çocuklarına, gençlerine hediye ettiğini anlattım. Onun da çok hoşuna gitti. Mesela küçük bir köyden geçerken bir grup insan alkışlayadılar. Sıcak çikolata benim için satın aldılar o karavan kafeteryalardan. 90 yaşında bir kadın benimle yaş günü pastasını paylaştı. Yemek yediğimiz, oturduğumuz kafeteryada mesela bizden yemek parası almadılar. Çünkü yapmış olduğum yürüyüşü duyanlar, bilenler, anlayanlar mesela öyle hemen bizi fark ediyorlardı. Hemen bizi tanıyorlardı. Gece konakladığımız birkaç yerde mesela bizden ücret almadılar. Böyle çok güzel destekler gördük. Çok güzel insanlar tanıdık. Mesela bir tane uzun iri yarı bir Yeni Zelandalı kişi inanılmaz derecede duygusaldı ve daha önce senin yaşadıklarını anlamıyordum. Ta ki hikayeni okuyuncaya kadar ve seni burada görünceye kadar ve hikayeni takip edinceye kadar yaşadığın zorlukların hiçbirine farkında değildim diyerek mesela büyük bir kucaklaşma, yani elimi çok böyle samimi bir şekilde sıkması yani beni çok duygulandırmıştı. Yani böyle çok güzel insanların olduğunu gördüm bu 360 kilometrelik seyahatim süresince.
Yeni Zelanda basını da epey yer verdi değil mi?
Yeni Zelanda basını çok ilgilendiği gibi dünya basını da çok ilgilendi bu yürüyüşümle ilgili. Yani benim umut ettiğimden, tahmin ettiğimden daha fazla bir şekilde ses getirdi bu yürüyüş.
Evet, biraz da yürüyüş sonrasını anlatsanız. Elnur Camisi, sizin de bulunduğunuz saldırıya uğrayan camiden sonra neler oldu? Oraya gittikten sonra.
Saldırıdan yani sonra tabii ki 3 sene geçtikten sonraki tekrar 3. yıl dönümünde size ben son birkaç yüz metresinden bir başlayarak anlatayım sonrasını. Camiye yaklaştıkça, mesafe kısaldıkça benim heyecan seviyem çok yükseldi tabii ki haliyle. İster istemez biraz duraklamak zorunda kaldım çünkü...
Pardon, bir araya girmek istiyorum. Bu evet. Son 3 senede hiç camiye gitmemiştiniz öyle mi? İlk defa mı gidiyordunuz?
Yok, camiye gittim. Hatta vurulduktan birkaç ay sonra ilk kez gitmiştim camiye. O tabii ki benim için çok zor bir süreçti. Tekrar o camiye gittiğimde aynı olayları yaşadım. Yani benim için ilk cami vurulduktan sonraki gittiğim ilk cami ziyareti benim için çok zor geçmişti ama 3 yıl içerisinde hiçbir zaman vurulduğum noktada namaz kılmadım ya da oturmadım. Her zaman da sürekli yer değiştirdim. Tabii pandemi nedeniyle de uzun bir sürede gitmemiştim. Bu son kalan birkaç yüz metre yani inanılmaz derecede hissiyatlara sebep oldu bana. Yani
duygulandınız.
Heyecanlarımı bastıramadım. Yani biraz duraklamak zorunda kaldım. Derin derin nefes almak zorunda kaldım. Çünkü kolay değil tabii ki. Yani tekrar o anları görmek zihnimde canlandı. Tekrar o anları yaşamaya başladım bir an içerisinde. Hızlı bir şekilde. Sonra arkadaşlarımın ve beni destekleyen insanların sayesinde tekrar o kalan mesafeyi tamamladım. İnanılmaz bir duyguydu tabii ki benim için bu mesafeyi tamamlamak. Tabii medyanın da çok büyük bir ilgisi vardı o anı kaydetmek için. Kısa sürede küçük bir konuşma yaptıktan sonra içeriye girdim. Ezan okundu, öğlen namazını zaten biliyorsunuz. Tabii ki içeriye girdiğimizde 1.39'da burada Yeni Zelanda genelinde saygı için ezan okundu radyolardan. Biz de saygı duruşumuzu yaptık. Tam 1.40'da da benim de bir konuşmam oldu. Çünkü saat 1.40'da ben de vurulmuştum yani. O zamanı hiç unutmuyorum. İçeriye girdiğimde de 3 sene sonra ilk defa aynı noktada namazımı kıldım. Yani vurulduğum, namaz kıldığım yerde, yani ilk vurulduğum yerde 3 sene sonra o endişemi yenerek vurulduğum yerde namaz kıldım 3 yıl sonra. Bu da beni mental olarak benim için çok büyük bir başarı. Çünkü 3 yıldır bunun fiziksel etkilerinin yanında aynı zamanda da mental anlamda da sıkıntısını yaşıyordum. Sonunda o korkuyu yenebildim yani. Çünkü 3 yıl içerisinde gitmiş olduğum zamanlarda sürekli olarak aynı yerde namaz kılmıyordum. Her zaman değişik yani noktaları değiştiriyordum.
Evet, bu geçtiğimiz günlerde nasıl tepkiler aldınız? Şimdi bitti ve birkaç gün oldu biteli yürüyüşünüz. Etkileri nasıl bu yürüyüşünüzün?
Tabii ki çok büyük etkileri aldım yani. Dünya basını da çok büyük gösterdi. İnsanlar sürekli olarak tepki mesajları, pozitif anlamda destek mesajları gönderdiler. Hatta yürüyüş zamanı içerisinde Sayın Başbakan Jacinda Ardern de aradı ve onunla da görüşmüştüm. Yani onun desteği de oldu o son 15 Mart'ta birkaç kilometre kala Elnur Camisi'ni. O da aramıştı yani. Yeni Zelanda'dan, ailemden, arkadaşlarımdan, herkesten çok büyük destek gördüm bu 15 Mart'tan sonraki süre içerisinde. Sürekli olarak yatıyorum, dinleniyorum. Bugün hatta Wayne Ebon isimli kum üzerine şekiller çizen bir designer'ın aktivitesine katıldım bugün ve ona yardımcı oldum. O da barışı destekleyen, barışla ilgili güzel dizaynlar yapan ve bunu plajda kum üzerine aktaran bir sanatçı beni davet etti bugünkü etkinliğine. Ona katıldım. İnanılmaz şekilde rahatlatıcı ve ferahlatıcı bir etkinlik oldu benim için. İnanılmaz derecede huzurluyum şu anda.
Temel Bey, çok teşekkür ederim.
Sağ olun, teşekkürler İsmail Bey. İyi çalışmalar.
Yeni Zelanda terör saldırısı kurbanı Temel Ataçocuğu.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.